Ayrım 23.
Basık evlerden meydana gelmişti. Köy meydanı kışın sel yatağı haline gelen, yazın güneşten çatlayan toprak zeminli büyük, yuvarlak bir alandı. 750 evden ancak 15'inde musluk suyu vardı. Ürünlerini her hafta kamyonlarla başkentin yapı şantiyelerine gönderen 6 tuğla fırını sayesinde yaşamını sürdüren bu köyde topu topu 5 telefon vardı. Madrid bu hüzünlü topraklardan yalnızca 25 kilometre uzaklıktaydı. Bununla beraber her yıl 11-14 Eylül tarihleri arasında Loeches, köyün koruyucusu Virgen de las Anguistas, acılı bakire Meryem Ana'nın onuruna düzenlediği yortuyla miskin yaşantısına biraz renk atıyordu. 1959 yılının bir Eylül sabahı bir vatandaş evinin balkonunda durmuş, birkaç saat sonra başlayacak olan Feria'nın hazırlıklarını hoşnutlukla seyrediyordu. Adı Gregorio Torres Velasco'ydu. Loeches'in belediye başkanı ve bu niteliğiyle de hazırlanmakta olan şenliklerin sorumlusuydu. Aşağıda belediye memurları meydanı kazıklar çakıyordu. Birkaç saat sonra saatten 5.30'da bir mızıka takımı sokakları dolaşacak ve Feria'nın başladığını ilan edecekti. Havai fişekler atılacak, danslar, oyunlar oynanacak, Meryem Ana'nın heykeli gezdirilecekti. Ama asıl önemli olay orada, belediye binasının önünde, çakılan kazıkların içinde olacaktı. O yer, yoksul bir köy için büyük lüks sayılan bir koridayı sahne olacaktı. Gelenekti, her yıl şenliklerin programını vatandaşlarına açıklayan belediye başkanı, Don Mariano Garcia de Lora'nın yetiştirdiği altı yürekli boğanın ve bölgede zafer kazanmış iki ünlü matadorun katılacakları görkemli bir boğa güreşi yapılacağını ilan ederdi. Gerçekten de büyük bir olaydı bu. Aslında köyün dar bütçesi boğa satın almaya el vermezdi. Bu nedenle kiralamak zorundaydılar. Feria'dan sonra hayvanlar başka köpeğaların yolunu tutmak üzere sahiplerine geri verilirdi. Belediye başkanı o yılın boğalarını görmüştü. İçlerinden bir tanesi en az 8 yaşındaydı. Don Gregorio böyle kocaman bir boğaya daha yeni rastlıyordu. Ünlü matadorlara gelince bunlar düşten başka bir şey değildi. Gerçek profesyoneller tutacak paraları yoktu. Loeches Feria'sının matadorları ne ünlü ne de iki kişiydiler. Tanınmış değildiler ve çok kalabalıktılar. Bir kısmı şimdiden kaldırımları doldurmuştu. Daha da gelecekler vardı. Şenliğin başladığı saate dek sayıları 50'yi aşacak, bu ufak Kastilya köyünü şenlendirmek için hayatlarını ölümcül bir tehlikeye atmaya hazır bulunacaklardı. Sırtına çıkını vuran Loeches'in uydurma arenasındaki seraba doğru koşanlar arasında Manuel Benitez de vardı. O, şanslı çıkmış, bir tüccarın eski seyahatinde yer bulmuştu. Oysa ötekiler, acınası süliyetlerini yolların tozları içinde ve genizlerini kurutan güneşin altında dolaştırmışlardı. Bunlardan birinin adı Manuel Gomez'di. 23 yaşındaydı. Kapea mevsimi başladı diye çalıştığı tamirhaneye bırakmıştı. Oturduğu Valecas adlı gecekondu mahallesinden oraya gelmek için şafakta yola çıkmıştı. Ve Loeches'e dek uzanan yolda yürümeye başlamadan önce parasızlıktan bir kahve bile içememişti. Oysa o sonbahar gününde zavallı araba tamircisi amaca çok yakın hissediyordu kendini. Bir gün önce yaşamında ilk kez gerçek bir koridaya katılma önerisi almıştı. Ama o mucizevi sözleşmeyi gerçekleştirmek için Gomez güç bir sorunu çözümlemek zorundaydı. Işıklı girişler kiralayabilmek için 500 pesata bulmalıydı. Bu parayı Loeches'te kazanabileceğine inanıyordu. Gösteri öğleyin başlıyordu. Köy halkı meydana, komşu evlerin damına, pencerelere, çiçekli balkonlara yığılmaya başladı. Barikatlanmış bir çıkmaz, toril olarak kullanılıyordu. Don Gregorio'nun emri üzerine barikat kalktı ve ilk boğa göründü. Bu, belediye başkanının çok etkileyici bulduğu yaşlı ve güçlü hayvandı. Boynuzlarının arası açıktı ve uydurma arenanın çürük kazıklarını az daha devirecekti. Maletilyalar peş peşe piste girdiler. Uzun zaman kalamıyorlardı. Boğa, karşısına çıkmaya cüret eden çelimsiz süliyeti görür görmez üstüne atılıyor, bir top gibi yakalıyor, havada şöyle bir çeviriyordu. Ortada bir panik havası esiyordu. Hayvanın öfkeli atılışından korunmak için oğlanlar peş peşe meydanın ortasındaki çeşmenin arkasına kaçıp sığınıyorlardı. Halk bağırışmaya, az sonra da zavallıları taşlamaya başladı. Manuel Benitez bir köşeye çekilmiş boğayı gözlüyordu. Hayvan anasının gözü diye düşündü. Ne pelerin ne muleta dikkatini çekiyordu. İnsanı yalnız insanı arıyordu. Kapea deneyimi düzineyi aşan Manuel bile ilk defasında boynuzlardan mucizeyle kurtuldu. yere çalınmıştı. Ayağı fırladı ve hayvana 3-4 geçiş yaptırmayı başardı. Bir daha yaptırayım derken baldırında bir yanma duydu. Yere yıkıldı ve bu kez yerden kalkamadı. Bacağı dizinden bileğine dek yarılmıştı. Bu felakete rağmen gene de şanslı sayılırdı. Don Gregorio'nun bürosunun yanındaki uydurma revirde fakülteyi yeni bitirmiş gencecik bir doktor bekliyordu. Ama yardım çantasında bir şişe konyaktan başka anestezi ilacı yoktu. Bunu yaralının ağzına boşalttı ve yarayı dikmeye başladı. Torero'nun etini deleyim derken iki kez iğne kırdı. Derisi bir çingenekinden daha sertti. Dikiş bittikten sonra onu Loetis'e getiren eski seyata taşıdılar. Dönüş yolu bir işkence oldu. Ancak zavallıyı Madrid'de daha ağır bir hakaret bekliyordu. Torero'lar kliniğinin müdürü yaralıyı kabul etmedi. Bir boğanın boynuzuyla yırtılan bir bacak, bu kliniğin kapılarının koridanın paryalarına açılması için yeterli bir giriş izni sayılmıyordu. Bu klinikte bakımı yapılanlar, Matadorlar Sendikası'na kayıtlı olan profesyonel torero'lardı. 4 yıl sonra İspanya'nın baş matadoru ve Matadorlar Sendikası'nın başkanı olduğunda Manuel Benitez, bir akşam üzeri bir köpek gibi kanları aka aka bu kapıdan geri çevrilişini anımsayacaktır. Bugün onun portresi, penisini bulan Sir Alexander Fleming'in yanında bekleme odasında asılı durmaktadır. Daha sonra eski parya, o kurumun kapılarının yalnız Fiesta Brava'nın kurbanlarına değil, tüm acil yaralılara açık bulundurulmasını emredecektir. Seyahat yeniden yola düzülmüştü. İçinde inleyen bir yaralıyla ve Carlos Meydanı'ndaki görkemli belediye hastanesine doğru yol alıyordu. Manuel Benitez'in geçirdiği kaza üzerine Loaches'teki korida kısa bir süre için durdu. Boğa, Toril diye kullanılan barikatlı çıkmaza sokuldu. Don Gregorio, sakınımlı davranmayı gerekli bularak alana başka bir hayvan sokmalarını emretti. Belediye başkanının bu yerinde sakınımı köylüleri kızdırdı. Halk haykırıyor ve katil boğanın yeniden meydana alınmasını istiyordu. Belediye başkanı isteksiz isteksiz boyun eğdi. Saygı dolu, hemen hemen mahcup bir sessizlik canavarın dönüşünü karşıladı. Kimse piste çıkmaya cesaret edemiyordu. Korkuyla bakışıyor, herkes ilk adımı ötekinin atmasını bekliyordu. Sonunda bir maletiyle ortaya çıktı ve boğaya doğru yürümeye başladı. Girişimi zavallıyı çeşmenin öte yanında savuran azgın bir saldırıya yarıda kaldı. Arkadaşlarından biri vahşi hayvanı kımıltısız yatan bedenden uzaklaştırmak için atıldı. Ama boğa bir kafa darbesiyle yeni hasmını da yere çaldı. Boynuzunu karnına 20 santim batırdı. Revirde doktor korkunç bir yarayı görünce umutsuzca iç geçirdi. Böylesine daha rastlamamıştı. Boynuz eti delip girdikten sonra karnın içindeki damarları, sinirleri, kasları, bağırsakları delik deşik etmişti. Yaranın alt yanında atar damardan oluk gibi kan fışkırıyordu. Doktor kanamayı durdurmaya çalıştı. O yoksul revirde yapabileceği başka bir şey yoktu. Bu yeni kazayla perişan olan belediye başkanı önüne çıkan ilk arabaya hemen el koydu ve sahibine yaralıyı hemen Madrid'e götürmesini emretti. Hareketten önce bir belediye memuru bahtsız gencin adını kaydetti. Bu ışıklı giysi satın alacak parayı kazanıp düşlerine kavuşmak için Loaçes'e dek 25 kilometre yaya giden genç otomobil tamircisi Manuel Gomez'di. Manuel Benitez'in anlatısı. Onu görür görmez tanıdım. Loaçes'te konuşmuştuk. İki hemşire onu yanımdaki yatağa getirdiler. Yüzü çarşaflardan daha beyazdı. Koluna bir ince boru taktılar ve tepesinden aşağı bir şişe astılar. Uyuyor gibiydi. Hemşirelere yaranın ağır olup olmadığını sordum. Biri dönüp bana baktı. Hepinizin de bildiği tek şey boğaların bol para getirdiğidir. Ama o boynuzların başka şeyler de getirebileceği aklınızdan geçmiyor dedi. Bir süre sonra Gomez uyandı ve inlemeye başladı. Feciydi. Gözleri kapalıydı, inliyordu. Az sonra gece oldu, ışıklar yandı. Sonra ışıkları söndürdüler. Her taraf karardı. Uyuyamıyordum. Gomez hala inliyordu. Konuşmaya çalıştım. Gomez, Gomez neyin var diye sordum. Duymuyordu herhalde. Yanıt vermedi. Durmadan inliyordu. Gittikçe kötüleşti. Bir ara gecenin bir saatinde solumaya başladı. Boğuluyor gibiydi. Bedeni zangır zangır titriyordu. Zaman zaman nefes almıyor gibi geliyordu bana. Sonra tiz bir ıslıkla yeniden solumaya başlıyordu. Korkuyordum. O da karanlıktı. Ta uzakta, koridorun ucunda bir ışık yanıyordu. Herkes uykudaydı. Çevreden nefes ve horlama sesleri geliyordu. Gomez hala soluk soluğa inliyordu. Tüyler ürpertici bir şeydi. Yumuşak bir sesle adını söylüyordum. Yanıt vermiyordu. Biri gelsin ona baksın istiyordum. Ama ortalıkta kimse yoktu. Gelen giden olmadı. Karanlığa rağmen karyolasının silüetini ve titreyen bedenini seçebiliyordum. Sonunda umudumu kesip yardım istemekten vazgeçtim ve uyuyakaldım. Şafağın ilk saatlerinde Manuel Benitez bir ayak sesiyle uyandı. Gomez'in karyolasının başında bir silüet gördü. Sonra ziyaretçinin yabancı bir dille bir şeyler söylediğini ve elini yaralının alnına koyduğunu gördü. El ağır bir haç işareti yaptı. Çarşafın ucunu kaldırdı, Gomez'in yüzünü örttü. Manuel Benitez bir çığlık koyverdi. Bahtsız arkadaşının öldüğünü anlamıştı. Ziyaretçi geldiği gibi gitti. Kendisi hastanenin papazıydı. Ayak sesleri koridorda kaybolurken Manuel doğruldu, yandaki karyolada uzanmış yatan kımıltısız şekle baktı. Yanaklarında yaşlar koşuştu. Gomez, Gomez diye haykırdı. Ama ona sadece koğuşta yatan öteki hastaların horultuları yanıt verdi. Uzun bir süre ölüye baka kaldı. Hava sonunda ağarıp koğuş aydınlandığında iğrenç hakikati birden kavradı. Boğanın boynuzlarının önünde ün ve mutluluk elde etme tutkusunun bir yolu da o beyaz kefene doğru gidiyordu demek. Demek hemşire haklı konuşmuştu. Erişmeyi düşlediği o harika dünyanın bir başka yüzünün önünde bulunduğunu o ana dek düşünmemişti. 9. Madrid, 1 Mayıs akşamı, saat 18.35. El Cordobes'in iskarpinleri çamurlara bata bata ilerliyor, başkanlık locasının önünde duruyor, parmaklığı süsleyen kadife kumaşın gerisinde omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilincinde olan Başkan de Quiros, ciddi bir edayla bakışlarını sabırsızlık uğultularının yükseldiği arenada gezdiriyor. 26 bin seyircinin huzurunda ve gözlerinin televizyon ekranlarına dikmiş bekleyen 20 milyon İspanyolun karşısında ıslak kumların üzerinde kısa ama önemli bir tören yapılacaktır. Kahramanın birden görünmesi, oradan tam 6 kilometre uzakta Palma del Rio'daki evlerden birinin çiçeklerle dolu sundurmasında garip bir telaş yaratıyor. Bundan sonra olacakları seyredemeyecek kadar sinirli olan Angelita Benitez koltuğundan kalkıyor ve avluya koşuyor. Orada gezinerek dua etmeye çalışıyor. Ama içeriden ona sesleniyorlar. Venga Angelita, aku este manola. Oradan az uzakta baba emekliye ayrılalı ailece yerleştikleri binanın beton duvarının ardında bir başka kadın daha kaygıyla ekrana bakmaktadır. O büyük gün ve Palma feriası için kendi eliyle diktiği elbiseyi giymiştir. Büyük Matador'un eski nişanlısı Anita Sanchez madalyonlu resmini armağan edip sonsuza dek onun olmayı vaat ettiği adam için dua ediyor. Cordoba'da Plata Sokağı'ndaki Ivory kahvehanesinde çıt çıkmıyor. Elinde bir bira bardağı tutan ufak tefek, kırmızı yanaklı adam özel bir ilgiyle Matador'un ekrandaki görüntüsüne bakıyor. Onu çok yakından tanımaktadır. Bu adam vaktiyle Palma sokaklarında ona yaşamının en utançlı anlarını yaşatmıştı. Jandarma emeklisi eski çavuş Mauleon şimdi Cordoba'da oturmakta ve otomobil yedek parçaları satan bir mağazada muhasebeci olarak çalışmaktadır. Patronundan böyle sonrası için izin istedi. Endülüs'ün ıssızlığında iznini sürmüş olduğu düşmanının zaferini görmeyi hiçbir şeye değişemezdi. Madrid'de bugün yapılmakta olan korida Matador'un alternativasının kesinleşme törenidir. Bu törenle El Cordobes, Boğa Matador unvanıyla Fiesta Brava tarihine geçecektir. O günden başlayarak Matador, ergin yani 5 yaşını geçkin boğalarla dünyanın bütün arenalarında dövüşme hakkına sahip olacaktır. Bir din adamının maddesel varlığıyla ilgili kararını ilk açıklayışında olduğu gibi bir torero da ünvanını kesinleştirecek olan bu hakkı önemli arenalardan birinde kazanmalıdır. Manuel Benitez, Boğa Matador'u ünvanını geçen yıl Cordoba'da adını aldığı kentte kazanmıştı. Fiesta Brava'nın fanatiklerinin gözünde bunca anlamlı ve simgesel bir tören daha bulunamaz. O günkü gösterinin baş yöneticisi, İspanya Matadorlarının başkanı Antonio Bienveida olmuştu. Disiplinsiz, isyankar gençle onu soylu locasına kabul eden bu adam kadar birbirinin karşıda iki insan düşünülemezdi. Bienvenida mesleğine El Cordobes'in doğduğu yıl girmişti. Manuel Benitez'e mesleğinin armasını verdiğinde 41 yaşındaydı ve o güne dek 36 kişinin daha alternativasına başkanlık etmişti. Ama taşkın gençle onu ayıran en önemli fark sanat anlayışındaydı. Bienvenida o darmadağınık saçlı gencin geleneklere karşı gösterdiği alaycı küsümsemeyle, kurallara boyun eğmeyi reddetmesiyle, delice tutumuyla, güreşlerde uyguladığı ani karar ve anlık buluşlarıyla yıkmaya çalıştığı klasik üslubun ateşli savunucusuydu. Eski ve modern, klasik ve yenilikçi, devrimci ve tutucu, kısacası Toromaşi'nin iki kutbu o gün halifelerin kentindeki arenada bir araya gelmişti. İki kuşak, kırklıklarla yeniler karşı karşıyaydılar. Zaferler kazanmış eski kurt, genç arkadaşına sarıldıktan ve kılıçla kırmızı muletayı teslim ettikten sonra Cordoba halkı Fiesta'nın meşalesinin el değiştirdiğini anladı. Bazı ileri görüşlü gözlemciler için El Cordobés'in kutsanması, başka değişikliklerin, yalnız Fiesta Brava'nın değil, İspanya'nın geleceğiyle ilgili değişikliklerin de habercisiydi. Kesinleme daha kısa, daha sade bir törendir. Baş yönetici, Toromanchi'nin ünlülerden biri değil, Corrida'nın en eski matadorudur. Bugün bu mevkide bulunan kişi, Manuel Benitez'den birkaç yaş büyük olan Pedrez'dir ve iyi bir geçmişi vardır. En eski matador olması nedeniyle en önce o dövüşmeliydi. Ama simgesel bir muleta kılıç dövüş tokuşundan sonra bu onur Cordobés'e verilecektir. İki matador tokalaşıyorlar. Halk alkışlıyor. El Cordobés bir gülümsemeyle teşekkür ediyor ve Başkan Quiros'un bulunduğu yöne doğru eğilerek onu kısaca selamlıyor. Sonra halka dönüp şapkasını çıkarıyor. Monterasını Las Ventas'ı dolduran kalabalığa doğru kaldırıyor. Impulsivo'nun ölümünü onlara ve dolayısıyla televizyonların başına yılan milyonlarca İspanyola ithaf ediyor. Yeni bir alkış salvosu Matador'un sungusuna teşekkür ediyor. El Cordobés muletasını açıyor ve boğaya doğru ilerliyor. Heyecan verici bir an bu. Locasında Başkan Quiros güreşe devam izni verme yükünün tüm ağırlığını yeniden omuzlarında duyuyor. Kaygılarını yatıştıran tek şey halkın coşkusudur. Genç Matador'un büyük ününün etkisi altındadır. Kendini eli kolu bağlı hissediyor. Ün çok tatlı bir şeydir ama meyvelerini koparan sonuçlarına katlanmak zorundadır. Bu yatıştırıcı düşünce üzerine başkan, basamaklara dolan 26 bin seyirci gibi gösterinin tadına varmaya karar vererek koltuğuna rahatça gömülüyor. Birkaç sıra önde, Kalejon'da, kendine ayrılmış olan yerde Don Livigno Stoy kalın bir Küba pırası içiyor. Las Ventas'ın empresaryosu için bu hoşnutluklarla dolu bir andır. San Isidro cömert davranmıştır. Geçmişte bir gün geri çevirmiş olduğu oğlanın ilk adımını artık hiçbir şey köstekleyemez. Las Ventas'ın tuğla duvarlarından az ötede, sakin bir sokakta, yeşil pancurlu ufak bir bina boş ve sessizdir. Hemşireler, doktorlar, yaralılar, Toreros kliniğinin bütün sakinleri salondaki televizyon aygıtının önünde toplanmışlardır. Bir tek kişi, Estramadura'nın köylerinden birindeki Corrida'dan yaralı olarak getirilen ve henüz tümüyle ayrılmamış olan Rubistino Fernandez eksik içlerinde. Doktor Maximo de la Torre'nin ameliyat masasında 3 saat geçirmiştir. Baygın yatmaktadır ve nerede bulunduğunu bile henüz bilmemektedir. Odasının yarı açık duran penceresinden arenadaki kükremeler duyulmaktadır. Koridorun ucunda bir ses "Faene başlıyor" diye bağırdı şimdi. Bu büyülü sözler zavallı Banderillero'nun aklını başına getiriyor. İnleyerek doğrulmaya çalışıyor. Ama uyuşuk bedenini kaldıramıyor. Yine sırt üstü düşüyor. Boş yere yardım istiyor. Üstün bir çabayla başını kaldırabiliyor. Gözlerini açıyor. Bakışlarını odada gezdiriyor. Sonra yatağına bakıyor. Kendisine muazzam gelen bir uzaklıkta çarşaflardan dışarı çıkan tek ayağını görüyor. "Tanrım" diyor. Kendi kendine "Bacağım." Dirseğine dayanıp biraz kalkıyor. Kolunu uzatıyor ve el yordamıyla sol bacağını arıyor. Robustino Fernandez bir çığlık koparıyor ve çarşafı çekiyor. Tek bacağının yanında koca bir boşluk vardır. Ufak odada genç adam çocuklar gibi ağlarken komşu evlerin damlarını aşan alkış sesleri yüreği kaplıyor. İspanya, Fiesta'nın prensini alkışlıyor şimdi. Robustino Fernandez de o prenslerden biri olmak istemişti. El Cordobés her adamını yankılayan uğultuları duymuyor. Çevresini kuşatan görkemli dekorun içinde sadece kumları ve biraz ötedeki boğayı görüyor. Matador hoşnuttur. O ana dek dövüş dileyince olmuştur. Jose'nin karşı darbesi Impulsivo'nun yiğitliğini kanıtlamış, ceza taşkınlığını dindirmiş ama gücünü eksiltmemiştir. Çarçabuk saplanan Banderillalar öfkesini kışkırtmadan ona canlılık vermiştir. Pelerinli geçişler kargının işini tamamlamış, hayvanın başı iyice eğilmiştir. Hafif bir gülümsemeyle onur verici bir boğa diye düşünüyor. El Cordobés yanılmaktadır. Ne kargı, ne pelerin geçişleri, ne görüşü açan kan kaybı, gözünün bozuk olması ve sol boynuzuyla vurmayı yeğlemesi nedeniyle tehlike yaratan Impulsivo'yu daha az tehlikeli bir duruma getirmiştir. Ne var ki İspanya'nın ilahını o anda tehdit eden en büyük tehlike pistin durumudur. Her adımda ayağı çamurda kayıyor. Yağmur durmuştur. Ama arena basamaklarının en tepesinde yeniden toplanan kara bulutlar göze çarpmaktadır. Birkaç dakika sonra Madrid'e bir sağanak daha boşalacak ve o zaman Başkan Quiros, Corrida'ya kesin olarak son verecektir. Bu tehlikeyi kavrayan Manuel Benitez, göksel öfkeden daha önce davranmaya karar veriyor. Onu Fiesta Brava tarihine geçirecek olan Utku'ya damgasını vuracaktır bu bağ. Corrida'nın ölümünden önceki son evresi güzel bir at taşır. Faena. Bu, dövüşün en fazla aranan anıdır. Orada insan ve hayvan tek başlarına karşı karşıya kalır. Matador, sanatının tüm inceliklerini, deasının gizlerini, yeteneklerinin değişik yönlerini gösterebilir. Bu an, kırmızı bir kumaş parçasıyla birbirine bağlanan iki varlığın karşılaşmasının eşsiz bir heyecan yarattığı yüce bir andır. Başka zaman olsaydı, Manuel Benitez, Faena'sına kendisini üne kavuşturan şatafatlı geçişlerinden biriyle başlardı. Örneğin, Boğa'yı çok uzaktan çağırır, hayvan saldırırken birden dönüverir, bir yarım tur yapar, onu tam yanına varırken karşılardı. Ya da diz çökmüş olarak karşılardı. Ama bugün İspanya'nın en büyük matadoru Madrid halkına yararsız fantazilerden uzak, yalın bir gösteri çıkarmaya kararlıdır. Böylelikle gösterişe kaçıp halkın gözünü boyadığını iddia edenleri susturabileceğine inanmaktadır. Az önce pelerinle yaptığı gösteriyi şimdi Murete ile yineleyecektir. Impulsivo ile pistin tehlikeli yerinde, tam ortasında, en yakın yardımdan 30 metre uzakta karşılaşacaktır. Bu 30 metrelik çıvık kum onu yardımcılarından ayıran muazzam bir mesafedir. Kaza halinde, kaygan yerde rahatça koşamayan, üstelik ağır giysileriyle hantallaşmış olan matadorun yardımcıları, yanına ancak 15 saniye, bitip tükenmek bilmeyen 15 saniye sonra varabileceklerdir. Ve o süre içinde Impulsivo'nun boynuzlarından Allah korusun. Matador, iki kurumülat hareketiyle boğayı pistin tam ortasına çekiyor. Sonra, görkemli bir edayla dikilip, yere sağlamca basmak suretiyle Faena'sına orada başlamak niyetinde olduğunu belirtiyor. Bu kararlılık karşısında basamaklardan hoşnutluk dolu bir uğultu yükseliyor. Matador, muletayı açıyor ve ucundaki sopaya sıkıca tutup ilerlemeye başlıyor. Kolunu yavaşça uzatarak, kumaşla hayvanın yüzünü okşuyor. Sessizlikte, 26 bin seyirci mehtaplı gecelerde pek çok kez gürlemiş olan sesi duyuyor. Hey Toro! Bu çağrı üzerine Impulsivo irkiliyor. 10. Cesaretini bir demet çiçek gibi sunuyordum. Manuel o yıl ömrünün en hüzünlü sonbaharını yaşadı. Hastaneden çıkar çıkmaz köy köy dolaşıp mevsimin son kapayalarını kovaladı. Yanındaki yatakta ölen arkadaşının trajik görüntüsü gözlerinin önünden gitmiyordu. Cesaretinin yıpranmamış olduğunu kendi kendine kanıtlamak için yanıp tutuşuyordu. Ama ölümcül köy feryalarında boğalarla topallaya topallaya dövüşen delikanlıya kimse kulak asmıyordu. Bir gün Loeches'teki genç doktorla rastlaştı. Adam onu tanıdı ve paçasını kaldırıp henüz iyice kapanmamış olan yarayı inceledi. "Çıldırmışsın sen," diye aykırdı. Çırak Torero acı acı güldü. Omuz siltti, garip bir ciddiyetle "Ya ben boğaları öldüreceğim ya da onlar beni öldürecekler," diye karşılık verdi. Bunun üzerine muletasını aldı ve dingin adımlarla kendisini beklemekte olan vahşi hayvana doğru gitti.